Ayrım 28.
Fransız ve İngiliz orduları hiç kuşkusuz Paskalya'yı Sivastopol'de kutlayacaklar. Ruslarda artık ne silah ne de erzak kalmış. Paris'in bafı Offenbach'ın operetini hazırlıyor. Her sahnede kankan dansı yapılıyor. Selina Montalen özellikle göz dolduruyor. Ayakkabısının burnuyla partnerinin silindirini yıkıyor. Paris'in merkezi sokakları Liza'ya tanınmaz geldi. Her yerde inşaatlar vardı, iskeleler yükseliyordu. 3. Napolyon nasıl bir şekilde sonuçlanacağı belirsiz Kırım Savaşı'nın getirdiği büyük yüke aldırmadan hummalı bir çalışmayla adını şehirler inşa eden kral olarak duyurmaya çalışıyordu. Eski kenti yeniden inşa etmeye koyulmuş ve tıpkı 1. Napolyon gibi onu süslemeye başlamıştı. Bonaparte büyük bir Paris yaratmayı ve sınırlarını merkezden birkaç fersah uzaklıktaki çevre istihkam hatlarına dek genişletmeyi planlıyordu. Eski evler yıkılıyor, dar ve kör sokaklar yok ediliyor, geniş caddeler inşa ediliyor, yeni bulvarları ağaçlandırılıyordu. Özellikle barikat çatışmaları ve halk isyanlarına müsait semtleri ve varoşları yok etmek gerek diyordu imparator, güvendiği adamlarına. Paris'in kuzeyinden güneyine kadar uzanan çok büyük bir ana cadde inşa edilmesini emrettim. Bu cadde geçit törenleri için ideal olacak. Başkentimi Bonapartlara yakışır muhteşem bulvarlar ve binalarla süsleyeceğim. Şehrin inşasında taşın yanı sıra yaygın bir şekilde demir kullanılıyordu. Merkezi şehir pazarının yeniden inşası semtin çehresini tümüyle değiştirdi. Napolyon opera ve tiyatro binasının inşası için 20 milyon frank tahsis etti. Dükkanlarda İngiltere'den getirilmiş çuha, şemsiyeler, yağmurluklar, Cenevre saatleri, Çin ve İran halıları, Almanya'dan bronz alaşımı, mektup için değişik kağıtlar, eczanelik eşyalar satılıyordu. Ama bazı mağazaların kapılarında "Burada satılan her şey Fransız malıdır" ibaresi yer alıyordu. Kendisine birkaç elbise ve şimdiye dek kadın giysileri arasında hiç görülmemiş etek ve ceketten oluşan ve takım elbise denen erkek kıyafetini andıran bir kıyafet satın alan Liza, Lozan'a gitti. Orada göle paralel uzanan, son derece temiz, nezih ve hayatı boyunca gördüğü en sıkıcı sokağa yerleşti. Otelin sahibesi oldukça saygın dul bir kadındı. Kiracısına yüzündeki canlılığını, ciddiyetini ve mükemmel sindirim sistemini 68 yıldır her akşam tam saat 10'da uyumasına borçlu olduğunu bildirdi. İsviçre kentleri bu saatte uyuyordu. Liza için sıkıcı, kederli günler başladı. Yerleştiği bu saygıdeğer otelde varlıklı, rant gelirli geçkin bekarlar ve dullar da kalıyordu. Aralarında azımsanmayacak sayıda kaçık ve garip insan vardı. Liza'nın çok geçmeden öğrendiğine göre eski bir pedagog, uzun yıllardır kendi şapkasına aşıkmış, ona canlı bir varlıkmış gibi davranıyor, matmazel diye hitap ediyor, yemek sırasında bir sandalyeye oturtuyor, tiyatrolarda ona özel bilet alıyormuş ve şapkasal duygularının inceliğini, gücünü vurgulamak için her yolu deniyormuş. Sahibinin erkek kardeşi, patrisyen görkemini yansıtan yakışıklı bir ihtiyar. Bilgiç ve zehir üretme meraklısıydı ama bütün sorun şu idi ki, ürettiklerini başarıdan emin olabilmek için kendi üzerinde deniyordu. Mobilyalı odaların tüm kiracıları birkaç günde bir çatlak zehir icatçısı yeni bulduğu zehirli bileşiminden sonra yaşayacak mı yoksa ölecek mi diye olağanüstü heyecana kapılıyorlardı. Ünlü zehir deneyicisi Liza'ya büyük sempati duyuyordu ve bir seferinde bir balık uzmanı olan arkadaşını ziyaret için onu ikna etti. Liza, Lozan civarında rengarenk denizin dibini andıran ilginç bir akvaryuma dönüştürülmüş camdan bir evde buldu kendini. Sıska, olağanüstü hareketli ihtiyar sürekli koşuşturarak yaşamının temel anlamı olduğunu söylediği balıklara hayranlığını açıkça vurguluyordu. Balıklar dünyadaki tüm varlıkların en harika olanlarıdır diyordu nefes nefese ve soru dolu bakışlarını Liza'ya çeviriyordu. Kabul edin ki haklıyım. İnsan düşgücünün baştan çıkarıcı deniz kızlarını balık pulları içerisinde yaratması rastlantı değildir. Deniz kızları yarı yarıya balıktırlar. Balık pulları ve renkleriyle onlara ne hayvan denebilir ne de daha sıradan ve renksiz olan insan. Liza bu ilham dolu doğa bilimcisinin sözlerini tartışmaya kalkmıyordu. Ama bilgin birkaç saat hiç durmadan nehirlerin, göllerin, deniz ve okyanusların sakinlerinin muhteşemliği konusunda ona ders verince gına geldi ve balıklardan nefret etti. Hizmetçi misafiri olduğunu haber vererek Liza'nın imdadına yetişti. Bay Sazonov. Nizar rahat bir nefes aldı. Beklenmeyen misafir onu ev sahibinin sular üzerine yaptığı gevezelikten kurtardı. Hakkınızda çok şey duydum Nikolay Ivanoviç diye selamladı Liza. İçeriye 40 yaşlarında olağanüstü dar, açık renk pantolon ve parlak sarı, uzun redingottan oluşan iddialı kıyafetli bir adam girince. Adamın aşırı süslü kıyafetini boynundaki kocaman papyon tamamlıyordu. Sazonov'un mimikleri ve dış görünüşü bir beyefendi izlenimi bırakıyordu ve görkemliydi. Ama bir uşağınki gibi solgun, hastalıklı yüzü, çıkık elmacık kemikleri ve çökmüş yanakları ise ona yorgun ve sürekli homurdayan, şımarık bir insan edası veriyordu. Geniş burnunun üzerindeki koyu kırmızı ve mor kılcal damarlar örümcek ağını andırıyordu. Liza, Bakunin ve Herzen'in anlattıklarından Sazonov hakkında pek çok şey biliyordu. Uç fikirler arasında gidip gelen bu adam 1848 yılında Paris'te devrime katılmıştı ama aynı zamanda içkili eğlencelerde bütün parasını savurmuştu. Öyle ki borçlardan ötürü cezaevini boylama noktasına gelmişti. Ana vatanımız Rusya'dan mı geliyorsunuz diye sordu Sazonov Liza'ya biraz boğuk bir sesle. Yüzüne beklenmedik hüzünlü bir gülümseme yayıldı ve onu adeta ihtiyarlattı. Hayır, Londra'dan. Herzen'den sizin 1850 yılında Fransa'dan kovulduğunuzu ve aynı zamanda 1. Nikolay'ın sizi her tür miras hakkından yoksun bırakarak ebediyen sürgün ettiğini öğrendim. Evet öyle oldu dedi biraz çekingenlikle Sazonov ve belirgin bir rahatsızlıkla Liza'ya baktı. Bu sıralar Şitael takma adıyla Çernişevski'nin yönettiği Çağdaş'ta değil de ana vatan notlarında yazdığımdan haberdar mı değil mi diye düşündü. Ama hayır, Liza bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. Sazonov hemen sakinleşti. Daha iyi tanımak için boş zamanınızda dostum Saygın Floko'nun kendi gazetesinde beni nasıl savunduğunu okumanızı salık veririm. 1848 yılında ben de aynı gazetede çalıştım ve dış haberler servisini yönettim. Evet, bunlar insanlığın varoluşunun iyi günleriydi. Sıcak, eşi bulunmaz yıllardı. Sazonov küçük Maroken çantasından buruş buruş olmuş Reform gazetesinin o uzak 1850 yılına ait bir sayısını çıkardı ve Liza'ya uzattı. Geçmişiyle övündüğünü saklamıyordu. Liza ancak bir gün sonra bu yeni tanıdığı hakkında Fransız gazetesinde yazılanları okudu. Rus demokratı yurttaş Sazonov Fransa'da 10 yıl boyunca barış içinde yaşadı. Burada evlendi ve bundan 3 ay önce genel aydınlanma adına bize işbirliği önerdi. Kendisine sığınma hakkı tanıyan ülkenin iç işlerine karışarak hakkını kötüye kullanmakla suçladılar onu. Bu ya hata ya da yalan. Sazonov dış politikayla ilgileniyordu. Şimdi ise tüm Avrupa siyaseti kuzeyde belirlendiğine göre onun ana fikrini ve amacını bir kuzeyliden daha iyi kim anlatabilir? Bunun yanı sıra demokratik bir cumhuriyetle bağdaşmayan oldukça ilginç bir suçlama daha yapıldı. Bu suçlamaya göre Rus sığınmacı Büyük Demokratik Avrupa Komitesi'nde yer almış. Böyle bir komite hiçbir zaman var olmadı. Konuğumuz Reform'un yazarıydı. Reform ölüm cezasına çarptırıldı. Liza ve Sazonov sıkça görüşmeye başladılar. Bir seferinde Alp zirvelerinin tüm görkemiyle gözler önüne serildiği Leman Gölü'nden Montreux'e doğru bir geziye çıktılar. O gün Sazonov oldukça konuşkandı. Zamanında çok öğrenmiş, görmüş, çok sayıda ilginç insanla arkadaşlık etmişti. Liza aslında onun biraz fazla düzgün ve özgüvenli konuşma tarzını beğeniyordu. Sanki yazılı metinden okuyor diye şaşırıyordu kendi kendine. İngilizlerden hala sıkılmadınız mı? Onlar fikirleri ve çağın her tür yeniliklerini gelenekçilikle birleştiriyorlar. Bunu tam olarak nasıl anlatmalı? Her şeyi atacılığa uyduruyorlar. Doğrusu bütün bir ulus için böyle genellemeler yapmamalı. İngiltere dünyaya Shakespeare, Shelley ve Newton'u armağan etti diye karşı çıkmaya çalıştı Liza. İstisnalar kaideyi bozmaz diye ısrar ediyordu Nikolay Ivanoviç. Devrim kıvılcımı bozkırdaki kuru yaprakları ve otları tutuşturuyor ama sisle örtülü adanın nemli otları arasında güç bela titreşiyor. Orada geleneklerin kalkanı nesilden nesile geçerek donan gerçeklerden daha güçlü. Aslında İsviçre bu anlamda Albion'un küçük kız kardeşi. Küçük burjuvaların tutuculuğu ve güvensizliği sınırsız. Bu, insanların olumsuzlukları arasında en kötüsü. Ben büyük toprak sahipleri arasından geliyorum ve itiraf ediyorum ki bir tüccar ya da fabrikatör ailesinde doğmadığıma seviniyorum. Doğuştan bir toprak soylusu olarak toprak köleliğini daha çocuk yaşta tanıyıp sınıfımı yatsıdım. Protestomu onun suratına fırlatabildim. Ona meydan okudum. Bilmelisiniz ki düşünce yapısı olarak ve anlayış bakımından bir tek bilim ve sanayinin bizi özgürlüğe götürebileceğine, kendilerini geliştirmeleri sonucunda da bize, çağdaş insanın gereksinimleri ve istekleri doğrultusunda yeni sanatlar ve toplumsal bir yapılanma vereceklerine inananlardanım. İzninizle, dedi Liza düşünceli bir tavırla. Çok uzun süre önce Brüksel'de okuduğum bir kitaptan esinlenmiş olmasın sizin bu sözleriniz? Sanırım adı Komünizmin Akaid kitabıydı. Adı konusunda yanılıyorsunuz. Akaid kitabı değil, Komünist Manifesto. Ben şair olmasam da bu belgenin muhteşem bir şiir olduğunu anlayabiliyorum. Fransızcasını dinlemek ister misiniz? Çeviri bana ait. Ve Sazonov ezberinden manifestodan bölümler okumaya başladı. Dev bir gökkuşağını andıran gün batımı iki dağ arasında uzanıyordu. Gölün suları öyle yoğun görünüyordu ki ayaklarıyla dokunma ve sonra da yürüyüp karşı kıyıya kadar gitme hissi uyandırıyordu insanda. Montreux'de birbiri ardına ateşler yanıyordu. Hava serinlemişti. Küçük vapur Liza ve Nikolay Ivanoviç'i barışçıl, tertemiz Lozan'a geri götürdü. Marx, Herzen ve Mazzini'nin yazmayı kabullendikleri bir dergi kurmayı düşünüyorum. Böyle bir şey olası mı diye şaşırdı Liza. Aslında bu çok iyi olurdu. Bunların hepsi, bir de Bakunin, dünyadaki en ilginç hümanistler. Yanılıyorsunuz, her üçünü de tanıyorum. Birbirlerinden çok farklı kişiler, diye konuşmaya başladı canlanarak Sazonov. Herzen, inançlardan çok ateşli heveslerin adamı. Onu çeyrek yüzyıldan fazla bir süredir tanıyorum. O coşkulu, korkusuz ve oldukça becerikli, dürüst, zeki olmasına rağmen teorisyen değil. Mazzini birçok yönüyle ona benziyor ama ek olarak bir de çılgın bir fanatik. Oysa Marx, Sazonov burada elini kaldırdı, sanki söz bulamıyor gibiydi. Bir dev, onun için başka ölçüler gerekli. Buradaki ölçek evrensel. Ben otoritarizme düşmanım ve genel olarak Almanlara katlanamıyorum. Ama burada durum bambaşka. O bir insan azmanı. Bu devirde böylelerini bulmak zor. Sazonov'un biri hakkında böyle kayıtsız şartsız olumlu konuşması çok nadirdi. Bu yüzden onun övgüsü Liza için daha da şaşırtıcıydı. Sustu. Herhangi birinin gereğinden fazla övülmesi onun daima dikkat kesilmesine neden olurdu. Ama sanki Bakunin, Marx'a duyduğu antipati ve ikircik duygusunu Liza'ya da bulaştırmıştı. Liza konuyu değiştirme isteğiyle Sazonov'a Rusya'nın nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusundaki düşüncelerini sordu. Buyurun, kısa bir süre önce Herzen'in Londra'da yayınladığı broşüründeki düşüncelerimi tekrarlayacağım. Yabancı ülkelerde yurt sesi mi? Sizin bu yazınızı duymuştum ama henüz okumadım. Sivastopol'den Fransa'ya getirilen tüm Rus esirlere sundum onu. Şu üç hedefi öne sürdüm. Birincisi, Almanlardan oluşan ulusa ihaneti daha 1815 yılında görülen sadece Çar ailesinin ve onların Alman akrabalarının çıkarlarını gözeterek Rusya'nın gerçek görkem ve mutluluğunu, Büyük Petro'nun tüm emirlerini unutan Çar hükümetini alaşağı etmek gerekiyor. Bunun için yabancıların yardımına gereksinimimiz yok. Kendimiz de bunun üstesinden gelebiliriz. Yurdu ise ordu ve halk kurtaracak. İkincisi, başında bizim bulunduğumuz yeni Rus hükümetiyle evimizin içinde ve komşularımızla her şeyi yoluna koyacağız. Hiç zaman kaybetmeden kayıtsız şartsız tüm köylülere konut ve bununla birlikte özgürlük ve toprak vereceğiz. Üçüncüsü, Polonya'ya komşumuz olarak kardeş eli uzatacağız ve bağımsızlıklarını yeniden pekiştirdiklerinde hep birlikte Slav dünyasının inşasına girişeceğiz. Söylediğiniz her şey ne kadar güzel, Bakunin de bunu istiyordu diyerek hayranlığını saklamadı Liza. Akşam alacakaranlığı gecenin karasında dağılalı çok olmuştu. Gölde dağlarda sisler içinde kayboldu. Restorandaki orkestra durmadan falso yapıyordu. Vapur düdükleri üzgün gibiydi. Uzaklarda sanki tül bir perdenin arkasındaymış gibi görünen İsviçre, kasaba ve köylerinde ışıklar titreşiyordu. Sazonov, Liza'ya kareli bir İskoç şalı örttü ve çekiciliğinden söz etmeye başladı. Liza konuşmasına engel olmuyordu. Uzun yalnızlığı ona acı vermişti ve şimdi istemeyerek de olsa herhangi birinin yakınlığını aramaya itmişti. Liza artık 30'unu aşmıştı. Uzun süre Bakunin'i karşılıksız sevmişti ama asla onun gerçek anlamda bir sevgilisi olmamıştı. kendini bir kadına beğendirmeye çalıştığı zaman kedice bir sokulganlık, aşırı naziklik, gerçek olmayan ve çocuksu bir kapris beliriyordu Sazonov'da. Size pek tabii ki bir çingene kadar güzel ve iyi olduğunuzu söylemişlerdir. Yaşam korkunç bir hızla bitim çizgisine doğru koşuyor ve çiçek açma süresi o kadar kısa ki mutluluktan kaçmanın ne anlamı var diye fısıldıyordu yapmacık bir sokulganlıkla. Lisa büyük bir çabayla kendine hakim olup adeta uyandı ve Ivan Ivanoviç'in öpmeye çalıştığı elini hızla çekti. Vapur Mavi Lozan Limanı'na yanaştı. Ertesi sabah Lisa Şeboy Demet'inin içinde bir mektup buldu. Bu bir aşk itirafıydı. Lisa krem rengi kaliteli bir kağıda okunaklı ve güzel bir yazıyla yazılmış, sanki daha önce bir yerlerde duymuştum izlenimini bırakan tumturaklı, süslü kelimeleri hiç durmadan tekrar tekrar okuduğunu dehşetle fark etti. Siz kuraklık yüzünden yaprakları dökülmek üzere olan bir güney çiçeğine benziyorsunuz. Size aşkın ve sevginin can suyu gerekli. Yakıcı yalnızlıktan yorulan kalbin çağrısını geri çevirmeyin. Eğer reddetmesen, inanıp sevsen ne olacak ki? Lisa derin düşüncelere dalmıştı. Tam o anda kapı çaldı ve içeriye Sazonov'un karısı girdi. Bu Rus olmayan, kalın bir beyaz pudra tabakasının bile üst dudağının üzerindeki yoğun bitki örtüsünü saklayamadığı, kuru, bozuk ciltli, sarkık yanaklı, aşırı şişman bir kadındı. Azametli gövdesiyle peluş divanın yarısını kaplayan kadın, canlı, hatta gözle görülür bir zevkle Lisa'ya kocasının Don Juan'ca maceralarını anlatmaya koyuldu. Ayrıntılara girmekten kaçınmadan uzun süre konuştu. Sibyl Hesse ve benim Nikolya'mın ona nasıl davrandığını Londra'da anlatmadılar mı? Benimle de o sıralar evlendi. Herkes biliyor ki Moses, yani onun kocası, kafasındaki boynuzların ağırlığından başını kaldıramıyor. "Benden ne istiyorsunuz?" diye sordu Lisa Bayan Sazonova'ya. Her heyecanlanışında olduğu gibi sapsarı kesilerek. Hiçbir şey, size sadece acıyorum. Ruslar oldukça ilginç insanlar ve ne zaman ne yapacaklarını kestirmek zor. Ama sizi uyarma gereği duyuyorum. Eğer ilk önce Hess, sonra da ben olmasaydım, Nikolya yine borçlarından dolayı cezaevini boylardı. Gırtlağına kadar borca batmış durumda. Sazonova kocaman vücudunu divandan güçlükle kaldırdı ve havalı bir edayla odayı terk etti. Lisa sevinçli olmaktan uzak düşüncelere dalarak somurttu. Kafası zonkluyordu. Tam bu sırada sokakta otelin pencereleri altında bir laterna sesi duydu. İnce, oldukça güzel bir erkek sesi, o sıralar moda olan Korneval çanlarından bir arya söylemeye başladı. İngiliz kadınları, Alman kadınları, İspanyol kadınları ve Portekiz kadınları adeta tüm dünya beni esir etti, aşk armağan etti. Yaratacaklarını vaat ettiler benim putumu. Lisa düşünüyordu. Yetenekli ve bilgili Sazonov neden bu denli işe yaramaz? Şarap ve tembellik mi ya da zamansızlık mı onu soysuzlaştırdı? Ne büyük bir potansiyeli boşuna harcıyor. Bakunin'i anımsadı. Birbirini yakından tanıyan, aynı dönemde doğan ve neredeyse aynı beşikte büyüyen bu iki insan arasında hem benzerlikler hem de farklar vardı. Lisa kendine geldi ve bu iki insanın özdeş olma düşüncesinden korkarak bunu kafasından attı. Bakunin stoacı, ünlenmiş adanmış bir savaşçı. Sazonov ise politika ve tarih konusunda bilgili. Dört dil bilen, güzel konuşma yeteneği olan ve çalım satan biri ve bunun yanında başarısız, yararsız biri. Kadın ve sefahat düşkünü diye yazdı günlüğüne Lisa. Peki bu kaderinden ve böyle birisi olmasından dolayı suçlu görülebilir mi? Suçun her birimizin payına düşen miktarı ile bizi çevreleyen koşullar ve devirden kaynaklananlarını nasıl ayrıştıracağız? Sazonov'un ilk gençlik dönemini tıpkı benimki gibi ancak Herzen'in sözleriyle açıklayabiliriz. Manevi katliam. Peki buna rağmen nasıl oluyor da bizde dekabristler, Belinsky, Ogarev, Herzen, Bakunin ve şu anda Petraşev davasından sürgünde olanların tümü gibi kahramanlar çıkabiliyor? Bu insanlar her şeyi öğrendiler, baş kaldırdılar ve Rusya'nın mutluluğu ve aydınlanması gibi kutsal bir görev uğruna öldüler. Fikirleri romantik ve harikaydı. Onlar insanları Mortanyanların kahramanlıklarına ikna ediyorlardı. Ütopiklerin öğretisini anlatıyorlar, devrimin gerekliliğini, otokrasiyi yıkmanın zorunluluğunu öğretiyorlardı. Ve en önemlisi her tür baskı ve keyfi tutumlara karşı nefret duymayı öğütlüyorlardı. 1855 yılının Şubat ayında 1. Nikolay öldü. Kırım Savaşı, Çarlık Rusyası için ağır bir yenilgiyle sonuçlandı. Yiğitçe savaşan Sivastopol'ün düşmesi kaçınılmaz olmuştu. Başarısızlıklar birbirini kovalıyordu. Hükümdarların en despotu, tüm sisteminin rezilce iflasıyla karşı karşıyaydı. 1. Nikolay eceliyle mi öldü, yoksa saray ve halk arasında konuşulduğu gibi zehirlendi mi? Gerçek olan şu ki, iflah olmadı. Birçok Rus derin bir nefes aldı. Çünkü nefes almak kolaylaşmıştı. Rusya'nın acılar içerisindeki bedeninden prangalar sökülmüştü sanki. Köylüler özgürlük istiyor, af bekleniyordu ve geleceğin daha iyi olacağına inanılıyordu. 1. Nikolay'ın ölüm haberi çok geçmeden İsviçre'ye ulaştı ve eski, küllenmiş umutlar yeniden parladı ve sürgündeki Rusları heyecanlandırdı. Paris Barış Antlaşması'na göre Rusya, donanmasını Karadeniz'de bulundurma hakkından yoksun kalıyordu. Ama toprak kaybı Tuna'nın ağzındaki küçük bir bölgeyle sınırlıydı. Dekabristlerden hayatta kalan az sayıdaki insan 29 yıllık kürek cezasından sonra Petersburg ve Moskova'ya dönüyorlardı. Ortalıkta reformlar yapılacağına dair belirsiz söylentiler dolaşıyordu. Ama somut bir şey yapılmıyordu. Liza sonunda iğrenç dağ ülkesini terk edebildi. Özgürlüğüne kavuşabilmesi için Bakunin'e yardım etmek bundan böyle olanaklıydı. Sazonov'a duyduğu kısa süreli ilgiden dolayı vicdan azabı çekiyordu. Sürekli Bakunin'e karşı bir suç işlediği duygusuna kapılıyordu. İnsan düşüncelerinde de ihanet edebilir diye söyleniyordu kendi kendini suçlayarak. Londra'ya gelir gelmez öğrendi ki Bakunin bulunduğu Schlesselburg'daki özel hapishane koğuşundan çıkarılıp Sibirya'ya gönderilmişti. İkametgah yeri olarak Nelyubinsk bölgesi, Tomsk vilayeti belirlenmişti. Bir sabah Liza Mosolova'nın yerleşmiş olduğu Primrose'daki güzel sayfiyeye Sigismund Krasowski çıka geldi. Bu gri saçlı, artık genç sayılmayacak Polonyalıya uzun süredir sempati besliyordu Liza. Ama koşullar bugüne dek birbirlerini yakından tanımalarına el vermemişti. Wortzel öldü. Polonyalı yurtseverlerin gururu, kutsal adam. Ölümünden bir gün önce konuşma yetisini kaybetmiş. Ancak şunları yazmış. Ben, bir insanın yapması gerektiği gibi kendi payıma düşeni yaptım. Kendi haçımı getirdim. Şimdi nöbeti başkası devralsın. Krasowski kendisini tutamayarak ağladı. Ve ruhsal anlamda tertemiz bir erkek ve kadın arasındaki toplumsal yabancılaşma, gözle görülmeyen o duvar bir anda yerle bir oldu. Yaşamı boyunca neredeyse ilk kez ağlayan bir insanın gözyaşları, dağlardan kopan çığlar gibi ağırdı. Güçsüzlüğünden utanan Sigismund çekinerek ekledi. Bugün gözyaşı döken bir tek ben değilim. Liza, Herzen, Mazzini ve Krasotski ile birlikte Şubat'ın ilk günlerinden birinde bu olağanüstü demokratın 1830 Polonya ayaklanmasına katılan savaşçının mezarına gitti.